Ayrım 6.
Ertesi ay yine rüya gibiydi. İkimize de kente inmek için pek fazla çağrı gelmedi ve biz vaktimizi çoğunlukla ya plajda ya da evin yanındaki büyük ağacın altında hamakta yatarak geçirdik. Tabii sevişmekle. Bütün bir ay boyunca beni kente sadece bir kez çağırdılar. Chris'i de iki kez. Bu bizi para bakımından biraz sıkışık durumda bıraktı ama ikimiz de mutluyduk. Ben nafakadan aldığım parayı masrafa kattım. Chris de bu maddi yardımıma karşı çıkmadı. Bugünler ikimiz için de öyle görkemliydi ki ben resim yapmaya başladım. Chris ise çıplak fotoğraflarımı çekti. Bu fotoğraflar içinde sanki binlerce film kullandı. Ve günler böylece uçup gitti. Richard'dan aldığım kısa, soğuk mektuplardan Sam'in iyi olduğunu öğreniyordum. Sam'le konuştuğum zamanlarda da mutlu olduğunu hissediyordum. Chris'in yatağındaki kız olayı yinelenmedi. Ve de Chris o günlerde rüyamda bile göremeyeceğim kadar bana bağlıydı. Joe Tramino besbelli yanılmıştı. Chris'le benim hayatta bir tek kaygımız yoktu. Sadece küçük bir sorun vardı. Ben iki kez güneşten, dört kez de yediğim yiyeceklerden sanki zehirlenmiştim. Arada bir de başım dönüyordu. Önemli bir şeyim olamazdı çünkü bunların dışında hiçbir sıkıntım yoktu. Kendimi gayet iyi hissediyordum. Ama Chris doktora gitmemi istedi. Ülser olabilir Gil. Gelecek defa kente indiğin zaman neden sen de benimle gelmiyorsun? Yani iki gün sonra. Şimdiden bir randevu alsan. Bana kalırsa bu doğrudan doğruya sinirsel ama seni rahatlatacaksa pekala giderim. Kente inmeden bir gün önce randevuyu aldım ve unutmaya çalıştım. Hiçbir şeyim olmasın istiyordum. O ara yaşam öylesine güzeldi ki. Kalk bakalım ışılda. Saat kaç? Ben yine kendimi berbat hissediyordum ama Chris'e belli etmemeye çalıştım. 7:30. Aslında bir hayli geciktik. Haydi kalk artık. Sana kahve yaptım. Chris sabah oluşunu o kadar olağan karşılıyordu ki ona neler hissettiğimi göstermemek için gözlerimi kapayıp kahvenin kokusu ile kusmamaya çalıştım. Saat 9'da evden çıktık. Chris çekeceği film için gerekli şeyleri ararken gecikmişti. Ben de bu durumdan memnundum. Gitme zamanı gelinceye kadar kendimi biraz daha iyi hissetmeye başladım ama dağa çıkıp inen yollardaki keskin dönemeçlerin bana yararlı olamayacağını biliyordum. Nitekim olmadı da. Berbat görünüyorsun Jill. Kendini iyi hissediyor musun? Elbette gayet iyiyim ama herhalde rengim yeşildi. Bana öyle geliyordu. Her neyse, doktora gittiğine memnunum. Kız kardeşimde de seninkine benzer bir şey olmuştu. Bir yıl hiç oralı olmadı. Derken bir de duydum ki ülseri delindiği için hastaneye yatmış. O da şaka değil yani. Elbette değil. Şimdi iyi mi? Tabii gayet iyi. Meraklanma. Ama hiç olmazsa ne olduğunu öğrenmiş olursun. Ya iyi bildin, en azından öğrenmiş olacağım. Sahile dönmeden sana evimi göstermek istiyorum. Benim yanıma taşınmadan önce yapmamı istediğin şeyler var mı bir bak bakalım. Ben Sam'e hangi odayı vereceğimizi kararlaştırdım. Umarım beğenirsin. Bana öyle çekingen, ürkek baktı ki ben ta içimden gelen bir gülümseme ile ona yanıt vermiş oldum. Sanki evlenmek üzereydik. Evden söz ederken bir bakıma yeni evli bir hali vardı. Ev sahibine evi Eylül'ün birinde boşaltacağımı söyledim. O da bana möbleli evlerin çok kolay kiralandığını, bunun bir sorun olmayacağını anlattı. Yani hemen bir kiracı bulunacak gibi. Çok sevindim. Geç haber verdiğim için boktan bir davranışta bulunduğumu düşünüyordum. Bunları konuşup tartışmak için son dakikaya kadar beklemiştik ama Chris'in daha önce söylediği gibi işler kendiliğinden yoluna giriyordu. Öyle sabırsızlanıyorum ki. Chris uzanıp beni öptü ve havadan sudan konuşup tatsız şakalar yaparak kente doğru yollandık. Yine kendimi çok iyi hissediyordum ve çok güzel vakit geçiriyorduk. Chris beni Union Square'deki Fursun binasının önünde yarım saat erken bıraktı. Ben de alanın karşı tarafına 1. Maglin mağazasına girip vakit geçireyim dedim. Köşede duran bir mim sanatçısı benim yürüyüşümü taklit etmeye başlayınca bir kahkaha attım ve hemen içeriye girip bu periler ülkesi gibi zevkli, kibar mağazaya daldım. Bir an içimden girişin sağındaki erkek reyonuna yönelmek geldi ama vazgeçtim. Oradan alacağım herhangi bir şeyi Chris zaten giymezdi ki. Aslında burası spor kumaşlardan yapılmış gömleklerin satılacağı bir yere benzemiyordu. İçimden güldüm ve yoluma devam edip sıra sıra kadın kazaklarının durduğu reyon gözüme ilişince hemen onları elden geçirmeye başladım. 20 dakika sonra oradan ayrılırken üzerimde yeni, incecik ipekten örülmüş dik yakalı bir kazak ve buram buram yeni bir parfüm kokusu vardı. Bana güven verecek bir şeyler gerekliydi. İçimden bir ses sanki işiteceğim şeylerin benim için kolay olmayacağını söylüyordu. Firsung binasının giriş katındaki adres rehberine bakıp gideceğim doktorun adını buldum. Howard Hess, MD, tıp doktoru, Odano 312. Firsung çoğunlukla doktorların bulunduğu bir binaydı ve asansörle yukarı çıkarken garip bir duyguya kapıldım. Sanki herhangi bir doktorun kapısını çalıp içeriye girersem dışarıya sapsağlam çıkabilirdim. Ama benim randevum Doktor Hans ileydi. Biz buraya gelirken New York'taki doktorum onun adını vermişti. Doktorun yanında çalışan hemşireye adımı verdim ve oturdum. Benden başka 6-7 kişi daha vardı. Dergiler tatsız, odada havasızdı. Heyecanlanmaya başladım. Yeni parfümüm de midemi bulandırıyordu. Bayan Forrester, buyurun lütfen. Pek uzun sürmemişti. Hemşireyi izleyerek kalın meşe ağacından yapılmış kapıdan girip muayenehanenin arka tarafındaki odaya geldim. Sanki özellikle döşenmiş gibi modası geçmiş bir havası vardı odanın. Ben de Doktor Hans'in kemik çerçeveli gözlüğü olan saçları dökülmüş biri olacağını düşündüm. Ama hiç de öyle değildi. Tam aksine Doktor Hans 45 yaşlarında bol bol tenis oynayan bir erkek görünümündeydi. Saçları hafif kırlaşmaya başlamıştı. Gözleri maviydi. Yüzünde sıcak bir gülümseme ile elimi sıktı. Bayan Forrester, oturmaz mısınız? O sevimli gülümsemeye karşın ben içimden hayır demeyi geçirdim ama başka seçeneğim de yoktu ki. Teşekkür edip oturdum. Sanki yeni bir okulda müdüre çıkması istenmiş bir çocuk gibi hissettim kendimi. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Önce sizden geçmişiniz hakkında biraz bilgi alalım. Sonra bana sorununuzun ne olduğunu anlatırsınız. Tekrar gülümsedi. Ben de ona sağlığım hakkında önemli olan her şeyi sıraladım. Aslında anlatacak bir şey yoktu ya. 7 yaşında bir bademcik ameliyatı geçirmiştim. Çocukluğumda kulağım sık sık ağrırdı ve de Semi dünyaya getirdim. Hepsi bu. Çok sağlıklı bir geçmişiniz var gibi görünüyor. Evet, beni niçin görmek istediniz? Ona başımın döndüğünü, midemin bulandığını, kustuğumu söylerken başını sallayarak dinledi ama hiç not almadı. Pek fazla etkilenmemiş gibi göründü. En son ne zaman regl oldunuz? Adet gördüğüm zamanı mı soruyorsunuz? Ben de onu düşünmüştüm ama sanırım bilmek istemiyordum. Birkaç hafta önce, öyle gibi geliyor, koltukta otururken bana bir fenalık geldi. Öyle gibi mi geliyor? Yani emin değil misiniz? Yüzüme sanki kafası pek iyi işlemeyen biriymişim gibi baktı. Ne zaman olduğu kesin ama sadece birkaç saat sürdü. Sizin için bu durum alışılmışının dışında mı? Evet, öyle. Sesinin tonunun beni eğlendirmesi gerekliydi ama hiç de öyle olmadı. Zaten olamazdı. Doktor benimle çok genç, biraz da gerizekalı bir çocukmuşum gibi konuşuyor. Yazı masasının karşı tarafından bana gelen sözcükler yavaş yavaş adeta ağır çekimdeki tenis topları gibi bayağı zorlanıyordu. Peki ondan önceki nasıldı? Aynı. Ancak buraya taşındığım için iklim değişikliği ya da ne bileyim çok sıkıntım olduğu için falan filan sandım. Bunlar gibi sudan nedenlerdi. Yani adet zamanlarınız hiç atlamadı mı? Hayır, atlamadı. Az kalsın efendim diye ekleyecektim, kendimi tuttum. Doktor karşısında ezilip büzülmeme neden oluyordu ve de beni korkutuyordu. Memelerinizde herhangi bir değişiklik var mı, büyüdüler mi? Hiç farkında değildim, ona da söyledim. Pekala, şöyle buyurun da bir bakalım. Yine tatlı tatlı güldü. Bu defa ben dua etmeye başladım ama sanırım biraz geç kalmıştım. Benim doktoru görmeye gelişim aslında çalışmadığımı pek âlâ bildiğim halde okulda bakalım sınavda kim geçmiş, kim çakmış diye kontrol ettiğim listeye bakmama benziyordu. Ama hep umutlanırız ya, en azından ben öyleyim. Evet, Doktor Hayes bir baktı ve de gördü. 2 aylık hamileymişim. Belki de 2,5, orospu çocuğu. Kutlarım Bayan Forrester, bebek Mart'ta dünyaya gelecek. Kutlamak ha, sadece A'dan Z'ye testler yapacağız ama hiç kuşkum yok hamilesiniz ve gülümsedi. Ama ben teşekkür ederim doktor. Doktora bademciklerimi aldırdığımı anlattım da evli olmadığımı söylemeyi unuttum. Kutlarmış kıçımın kenarı. Doktor bir ay sonra tekrar randevu alıp gelmemi söyledi ve ben asansöre binip bir maden kuyusuna düşen taş gibi aşağıya indim. En azından öyle hissediyordum. Şimdi Chris'e ne söyleyecektim? Beni gelip kapıdan alacaktı. Saatime baktım. Herhalde 10 dakikadır beni bekliyordu. Belki de daha gelmemişti. Böyle düşününce moralim biraz düzelir gibi oldu. Belki de Chris unutmuştur. Olur ya, ona her şeyi Bolinas'a döndükten sonra anlatmaya karar verdim. Evin yanındaki büyük ağacın altında oturduğumuz, huzur içinde olduğumuz zaman söylerim. Asansörden dışarıya adımımı atar atmaz Chris'in beni beklediğini gördüm. Yüreğim ağzıma geldi. Ağlamak istiyordum. Kapıyı açıp yanına oturdum. Gülümsemeye çalıştım. Merhaba. Doktordan ne haber? Hamileymişim. Ne dedin? Kent trafiğinde ilerlemeye çalışırken aramızda geçen bu konuşma Laurel Hardy filmlerini hatırlatıyordu. Halbuki ben hiç böylesini tasarlamamıştım. Ağzımdan çıkıvermişti. Herhalde öyle olmasını istemiştim. Dur bir dakika Jill, ne demek istiyorsun? Ne hamilesi? Korunmak için bir şeyler kullanıyorsun ya. Evet, tamam, bir şeyler kullanıyorum ama yine de gebeyim işte. Kutlarım. Sen kaçırdın mı? Hayır, kaçırmadım. Sana doktorun söylediğini tekrar ediyorum. Ona evli olmadığını söyledin mi? Chris'in beti benzi atmıştı. Hayır, söylemedim, unuttum. Aman tanrım. Sinirli sinirli kıkır kıkır güldüm. Başımı kaldırıp onun yüzüne baktım ve güldüğüme pişman oldum. Chris birazdan patlayacak gibi bir hal aldı. Kaç aylıkmış? 2 ya da 2,5. Bak Chris, çok üzgünüm. İsteyerek yapmadım. Yemin ederim koruyucu kullanıyordum. Tamam tamam biliyorum ama bu bende öyle bir şok etkisi yaptı ki. Peki regl olmadığın zaman anlamadın mı? Ve de Tanrı'nın cezası, bana niye bir şey söylemedin? Ben regl oldum, yani öyle gibi bir şey. Öyle gibi bir şey mi? Buna inanamıyorum. Bana bak, beni hangi cehenneme götürüyorsun? 15 dakikadır market caddesinde amaçsız dolaşıp duruyorduk. Nereden bileyim? Dikiz aynasından öfkeyle arkaya baktı, sonra bana döndü. Birden yüzü aydınlandı. Galiba nereye gittiğimizi biliyorum. San Jose'ye gidiyoruz. Ne San Jose'si? Neden? Belki de beni öldürüp cesedimi yarımadanın bir yerine atıverecekti. Çünkü San Jose'de dinamit gibi bir aile planlama merkezi var ve orada kürtaj yapıyorlar. Benim de orada bir arkadaşım var. Bravo doğrusu. San Jose'ye kadar hiç konuşmadık. Ara sıra birbirimize gözümüz kaydı ama ikimizin ağzından da tek bir sözcük çıkmadı. Sanırım o konuşmak istemedi, ben de korkudan konuşmadım. Sanki büyük bir suç işlemiş gibiydim. San Jose'de Chris'in arkadaşı bize çok nazik davrandı. Bütün bilgiyi aldı ve bizi sonra arayacağını söyledi. Ben de çıkıp arabaya doğru yürüdüm. Midem bulanıyordu ve de kendimi çok yalnız hissediyordum. Buraya 1,5 saatte gelmiştik ama bu saatlerde trafik yoğun olduğu için dönüşümüz çok daha uzun zaman alacaktı. Ondan sonra da daha Bolinas'a gidecektik. Bu uzun yolu düşünmek bile moralimi sıfıra indiriyordu ve de kürtaj sorununu hiç aklıma getirmek istemiyordum. Aman onu düşünmeyeyim de ne olursa olsun diyordum. Chris San Francisco'ya dönerken yolda havadan sudan konuşmaya çalışıyordu ama ben bunları dinlemeye katlanamıyordum. Onun keyfinin yavaş yavaş yerine geldiğini hissettim. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmaya başlamış olmak onu rahatlatmıştı. Bense kahroluyordum. Chris, arabayı kenara çek. Bunu söylediğim zaman San Francisco'nun güneyinden henüz çıkmıştık ama bana vız geliyordu. Artık bekleyemeyecektim. Burada mı? Ne oldu? Fenalaştın mı? Evet, hayır öyle değil. Bana bak, çek kenara dedim. Chris arabayı kenara çekip durdu. Üzgündü. Ben yüzümü ona dönüp oturdum. Chris, ben bu çocuğu doğuracağım. Şimdi mi? Öyle tiz bir sesle sordu ki sanki zaten zayıflayan sinirleri kopma noktasına gelmişti. Hayır, şimdi değil, Mart'ta. Kürtaj yaptırtmak istemiyorum. Ne dedin? Ne dediğimi duydun. Bu bebeği dünyaya getireceğim. Benimle evlen demiyorum ama ben bu bebekten vazgeçmemi de benden isteme. Çünkü vazgeçmeyeceğim. Neden ama Jill? Tanrı aşkına neden? Bu kararın bizim her şeyimizi berbat eder. Hele senin hayatını. Zaten bir çocuğun var. İkincisini neden istiyorsun? Çünkü seni seviyorum ve bu çocuğumuzu dünyaya getirmek istiyorum. Ve de ben gerekli olmadıkça çocuk aldırmayı doğru bulmuyorum. Eğer iki insan bizim yaşadığımız gibi yaşayabilecek kadar birbirlerini seviyorlarsa, o zaman bu sevginin sonucu olarak gelen bebeği yok etmek en büyük suç sayılır bence. Elimde değil Chris. Böyle davranmam şart. Chris'in yüzüne baktığım zaman gözlerim dolmuştu. Gerçekten mi? Evet. Aman Tanrım. Pekala, nasıl istersen. Daha konuşuruz ama üzerine baş edemeyeceğin kadar zor bir sorumluluk alıyorsun Jill. Biliyorum, ne var ki bu çocuğu aldırtırsam kendime, özellikle kafama daha büyük kötülük yapmış olacağım. Sen bana destek olsan da olmasan da ben bu çocuğu doğuracağım. Son sözlerimi kabadayılık olsun diye söyledim. Zaten Chris de hiç o taraflı olmadı. Pekala küçük hanım, karar senin. Öfkeyle gaza bastı, bir tek söz etmeden hızla kente doğru arabayı sürdü. Sacramento caddesindeki evine bile uğramadan, akşam yemeği yemeden, gereksiz sözcükler sarf etmeden o gece Bolinas'a döndük. Ama o kadar yorgundum ki her şey vız geldi. Zor bir gün geçirmiştim, bitkin bir halde yatağa girdim ve dalıp gittim. Ertesi sabah yatakta öbür tarafa döndüğüm zaman Chris'in gözlerini tavana dikmiş, yüzünde mutsuz bir ifadeyle yattığını gördüm ki bu da benim duygularımla eş anlamlıydı. Chris, gerçekten üzgünüm. Bir bakıma hiç de değildim. Ne var ki bunu ona söyleyemeyecek kadar korkaktım. Üzülme, belki de iyi bir şey yapıyorsun. Yani bebeği dünyaya getirmekle demek istedim. Peki sen ne diyorsun? Bilmek istiyordum. O da yatakta benim tarafıma döndü, dirseğini yatağa dayayıp başını kaldırdı, konuşmaya başlamadan önce yüzüme baktı. Ben iyi bir karar olmadığını düşünüyorum ama sen dün fark etmez dedin, hala öyle mi düşünüyorsun? Evet dedim ama sesim güç işitilebilen bir fısıltı gibi çıkmıştı. Beni bırakıp gidiyordu. Yani ayrılıyor muyuz? Hayır. Sen New York'a dönüyorsun. O da aynı şey demekti. Yüreğime bir ağırlık çöktü. Bağırmak, ağlamak ya da ölmek istiyordum. Ve de New York'a geri dönmek istemiyordum. Geri dönmem Chris, beni bırakıp gidebilirsin ama geri dönmem. Dönmek zorundasın Jill, eğer beni biraz olsun seviyorsan. Sen kendi yapmak istediğin şeyi yapıyorsun. Böyle olunca da benim istediğim bir şeyi de sen yapmakla yükümlüsün. Öyle mantıklı anlatıyordu ki gel gelelim hiç de mantıklı değildi. En azından benim açımdan. Benim New York'a dönmemle ne ilgisi var bunların? Peki sonra ne olacak? Artık seni hiç görmeyecek miyim? Aman Tanrım! Hayır, ama ben gelip seni göreceğim. Seni hala seviyorum Jill. Ne var ki senin burada olmanın benim üzerimde yapacağı baskıyı kaldıramam. Sen gebe olacaksın. Herkes de bunu bilecek. Kahretsin Jill. Aynı yerde çalışıyoruz. Herkesin ne düşüneceğini bilmiyor musun? Sadece Joe Tremino bile yeter. Tabii başkaları da. Sesi kırgın ve üzgündü. Bize vız gelir. Pekala, tamam. Bir bebeğimiz olacak. Herkesin çocuğu oluyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Bundan el aleme ne? Yoksa sen birdenbire kurumsal olduğunda evlenmemiz gerektiğini mi düşünüyorsun? Bu tamamen baştan aşağıya %100 saçma. Sen de böyle olduğunu pekala biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Üstelik bu durum bana suçluluk duygusu verecek. Benim ne olduğumu görüyor, biliyorsun. Geliyorum, gidiyorum. Ara sıra da büsbütün yok oluyorum. Bunu her zaman yapacak değilim. Ama şu ara buna gereksinmem var. Ya da senin öyle davranabileceğimi bilmen gerek. Sen de karşıma koca bir göbekle suratını asıp oturursan ben aklımı kaçırırım. İyi ya, ben de surat asmam. Öyle bir asarsın ki ben de seni suçlamam. Bana sorarsan, sende hiç akıl yok. Yerinde olsam bu işten hemen sıyrılmaya bakardım. Hem de bugün. Evet, ama sen başka, ben başka. Hepsi bu. Hah, iyi söyledin. Ben sana ta baştan beri ne diyorum? Sorumluluk benim kafamı bozar. Peki, sence bu ne şimdi? Dev gibi bir yük, bir sorumluluk. Benim acaba hangi kahrolası lafı etmemi bekliyorsun Chris? Senin hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Tek bir isteğim var, o da evine dönmen. Ve de seni kucaklayıp götürmem gerekse bile gideceksin. Daireni boşalttığını söylemiştin. O açıdan özgürsün. Yapacağın tek şey Beckins'a telefon edip eşyanı toplamak ve poponu uçağa oturtmak. Başka çıkar yolun yok. seni sımsıkı bağlayıp ağzını tıkamam gerekse bile bunu yapacaksın. Ve de aklından benimle tartışmayı geçiriyorsan zahmet etme. Hiç şansın yok. 2 haftan var. Bu 2 haftayı birkaç gün daha uzatıp o ara benim evimde kalabilirsin. Ama benden başka hiçbir şey bekleme. New York'a dönersen belki bir gün durumumuz değişir. Ama San Francisco'da kalacak olursan bil ki aramızdaki her şey biter. Seni hiçbir zaman bağışlamam. O zaman sırf benden öç almak için burada kaldığını düşüneceğim. Onun için bana bir iyilik yap, git. Ben başımı yastığa gömüp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığım an o da odadan çıkıp gitti. 1-2 dakika sonra da arabasının hareket ettiğini duydum. Chris o gece geri döndü ama kararını vermişti. Ben buradan ayrılıyordum ve o hafta sonu artık gideceğimi ben de biliyordum. Başka çıkar yol yoktu. Sonunda beni de öyle olduğuna inandırmıştı. Son günlerdeki o zoraki neşesi bana yapabileceği en büyük acımasızlıktı. Onu hiç bu kadar nazik ve sevgi dolu görmemiştim. Üstelik onu hiç bu kadar çok sevmemiştim. O son haftalarda kalbimi öylesine kırmıştı ki ama ben nedense yine de onu sevdim. O Chris'ti. Yapısı buydu ve onu hiçbir zaman suçlayamazdınız. Sonunda aldığım bu kararla ve de hatta gebe kalmakla benim ona kötülük ettiğim hissine kapıldım. Ama seçeneğim yoktu ki. Ahlak kurallarına göre bu çocuğu doğurmam gerekiyordu. Babası Sam'i geri getirdiği zaman Chris New York'a döneceğimizi kızıma anlatmama yardım etti ve bütün eşyamı bavullara kendi yerleştirdi. Ne olur ne olmaz, herhangi bir aksiliği göze almak istemiyordu. Chris Matthews o günlerde belki de beni gerçekten seviyordu ama başka bir noktayı çok daha açık bir şekilde belirtiyordu. Chris benim gitmemi istiyordu. Ben de gidiyordum. Bana sanki yıllar gibi gelen o günleri geçirip sonunda o en korkunç güne, yani son güne geldik. En son şu, en son bu derken hepsi geçti. Artık dayanacak gücüm kalmadı. En berbat olan da o son geceydi. İyi geceler Chris, sana da, sonra ekledi. Jill, anlıyorsun değil mi? Sana bunu yaptığım için kendimden nefret ediyorum ama yapamayacağım, yapamam. Belki ben de bir yerde senin bu bebeği dünyaya getirmeni istiyorum ama bilemiyorum. Belki kafamı toparlarım. Yakında demek istedim. Kendimi lanet olası bir herif olarak görüyorum. Değilsin, her şey öyle birden alt üst oldu ki. Hem de nasıl, hamile kaldığın için ben de üzgünüm. Tanrım, isterdim ki, yapma Chris, ben üzgün değilim, hatta seviniyorum diyebilirim. Ama bize, neden illa doğurmak istiyorsun Jill? Söyledim ya, seni her zaman yanımda görmek istiyorum. Saçma belki ama öyle istiyorum işte, hepsi bu. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Karanlıkta, yan yana, el ele yatıyorduk ve içimden bu en son beraberliğimiz, son gecemiz, son defa onun yatağında yatıyorum. Artık hiç böyle olmayacak, bu en son diye geçiriyordum. Chris'in New York'a hiçbir zaman gelmeyeceğini çok iyi biliyordum. Adam o kentten nefret ediyordu. Çocuğunu görmek istemiyordu. Jill, ağlıyor musun? Hayır derken boğazım düğümlendi. Ağlama, lütfen ağlama Jill. Seni seviyorum, lütfen. Sarmaş dolaş olmuş, ikimiz de ağlıyorduk. Son defa, en son. Jill, o kadar üzgünüm ki. Tamam Chris, tamam. Her şey iyi olacak. Biraz sonra Chris kollarımda uyuyakaldı. Aşık olduğum, beni seven, üzülen erkek beni kıran, düş kırıklığına uğratan ama bazen de bugüne kadar hiç rastlamadığım bir coşku veren adam. Christopher, dev çocuk. Küçük bir erkek çocuğun ruhunda güzel erkek. Daha tanıştığımız ilk gün beni alıp atın çıplak sırtında plajda gezdiren biri. Ben bu adamı varlığımın ağırlığının altında nasıl bırakabilirdim? Aslında yapmam gerekiyordu ama bende o yüreklilik nerede? Yatak odamız aydınlanıncaya kadar uyanık yattım. Sonra ona sırtından sarılıp sokuldum. Kıvrılıp uykuya daldım. Artık ağlayamayacak kadar yorgundum. Son gece bitmişti, sonun başlangıcına gelmiştik.